Ayrım 8, Yüz Karısı, Orhan Kemal, sayfa 82. Mehmet, müvezzi arkadaşı Sakallı Suat'la vilayet karşısındaki İbrahim Gezer'in bayi dükkanı önünde dikiliyordu ki bir dolmuş hemen de önlerinde durdu. Müteahhit Celal Bey arabadan indi. Bakışları bir an karşılaşınca ikisinin de yüzleri buruştu. Bunu Suat da fark etmişti. "Ne o?" dedi. Mehmet hasbi geçmek istedi. Adamın ardından sinirli sinirli bakıyordu. Kısa boylu, tıknaz, rahattan kıpkırmızı bir adamdı. Sağdaki kağıtçıdan içeri girdi. Bu kağıtçıda çokluk Beşiktaşlıların fotoğrafları satılıyordu. Sakallı Suat sorusunu tekrarladı. "Celal Bey o, müteahhit. Niye birbirinize sert baktınız?" "Boş ver." "Sahi niye? Tanıyor musun?" "Maçka'da oturuyor ama zübbenin biri." "Sana ne?" "Hiç. Bir kadın var, kıyak. Hani geçen de anlatmıştım. Film artistlik dalgası." İşte o kadınla geziyorum diye dandun etti. Zampara adam halbuki. Yoksa kadınla bir dalgası mı var?" "Bana ne varsa. Bir şey değil. Dağıtıverecektim çenesini." "Yani kadınla konuşma mı diyor?" "Sen kim, o kim diyor. Kadın ne diyor?" "Kadının bir şey dediği yok ama boş ver canım. Bu zillilerden hayır gelmez. Biz fakir insanlarız yavrum. Onlar zengin. Mangırları, apartmanları var. Bugün benimle yaşar, yarın seninle. Öbür gün başkasıyla. Sonra bir bakarsınız bizi birbirimize düşürmüş. En iyisi boş vermek ama şu ineğe bozuldum. Sen kim, o kimmiş? Biz insan değil miyiz?" Çevik tavırlarıyla şık ve yakışıklı müteahhit Celal Varda, az önce girdiği kağıtçı dükkanından bir paketle çıktığı zaman dehşetle sinirlendiği gazete müvezziğinin hala orada dikilmekte olduğuna dikkat etti. Üzerinde durmadı. Özcan'ın kendisini böyle ciğeri beş para etmez birine değişmesi kanına dokunuyorsa da üzerinde durmaz görünüyordu. Özcan'ın huyunu biliyordu. Genç, yakışıklı bulduğu gazete müvezzilleri değil, hamallar, hatta sebzeci, yoğurtçularla bile yatmaktan çekinmediğini ama işi bitince de kaldırıp attığını biliyordu. Elinde paket, pakette sporcu resimleri, vilayetin karşısındaki kaldırımı ağır ağır çıktı. Bu resimler kendi kulübünün sporcularının resimleriydi. Henüz federe filan değildi ama Demokrat Parti'nin son yıllarda kulüplere el atma politikasına uyarak o da eline bu ufacık, henüz gayri federe kulübü geçirmişti. Önceleri parti, sonraları da partinin SS'leri demek olan VC ocaklarından birine girmiş, taahhütlü işlerinde kolaylık görmüş, kazanmış, İstanbul'un çeşitli semtlerinde arsalar, köşkler satın almıştı. Salkım Söğüt'e bükülen kavşakta durdu. Trafik polisi tanıyordum, selam verdi. Polisin selamını aldı, yanına gitti. Polis son derece hürmetkar. "Bugün yayısınız beyefendi," dedi. Güldü. "Öyle, arabayı garaja bıraktım da." "Nereye böyle?" "Kulübe." "Ha evet, sayenizde kulüp bir hayli canlandı. Bir de federe ettirirseniz..." Kısa kesti. "O da olacak." Hızla Salkım Söğüt Caddesi'ne yürüdü. Elinde paket, çanta, bavul, ne olursa olsun taşımayı sevmezdi. Ama kulübün resimleriydi bu. Sayın Başbakanı böyle istemişti. Kulüplere, daha doğrusu nerede olursa olsun insan topluluklarına el atacak, toplulukların gönüllerini hoş edip onları partiye ya da başbakanın SS'leri demek olan VC'lere toplayacaklardı. Muhalif partiler pek çok yerlerden olduğu gibi spor kulüplerinden de atılmalı, memlekette dikensiz gül bahçesine doğru gidilmeliydi. Sultanahmet'te bir taksiye bindi, kulübe geldi. İstanbul'un hemen her yanında birer ikişer bulunan kulüplerdendi. Levhası bayraklar ve ağaç dallarıyla süslü, camlar toz içinde ufacık bir dükkan. Kulüp henüz 6 aylıktı ve bu dükkanı kulübe DP vermişti. İçeri girdi. DP semt ocağı ve VC ocağına bakan genç katip, umumi kaptanı sevgiyle karşıladı. "Buyurun umumi kaptanım." Girdi. Elindeki paketi masanın üstüne koydu. "Ne var ne yok?" Katip, masanın üzerinden aldığı listeyi gösterdi. Bunlar yeni üyelerimiz Umumi Kaptanım. Üçü gazete müvezziği. Müteahhit Celal'in kafasından müvezziği Mehmet geçti. Adını bilmiyordu yahut da unutmuştu ama ne zarar, o da bunların arasında mıydı acaba? Bunlar da fotoğrafları. Hemen hemen heyecanla aldı. Çabucak baktı, gördü. Evet, müvezzi, tanış müvezzi. Özcan'ın balta olduğu müvezzi. Adı ne bunun? Katip aldı. Fotoğrafın arkasına baktı. Mehmet, fakat Umumi Kaptanım, artist gibi çocuk. Üzerinde durmadı. Az önce birlikte getirdiği fotoğraf paketini açtı. Katip, göze girebilmek için çeşitli yaltaklanma ve dil dökmelerle fotoğrafları aldı. Baktı, pek beğendiğini söyledi. Umumi Kaptanım, bunları çerçeveleteceğiz değil mi? Evet, hemen ver çerçeveciye. Baş üstüne Umumi Kaptanım. Yeni üyelerin teklif evraklarını deftere işle, imzalat. Baş üstüne Umumi Kaptanım. Paran var mı? Katip güldü. Müteahhit Celal anlamıştı. Zaten işine de gelirdi. 3 harcasa 13 gösterir. İnsan fi torbaya koyup 113 gösterse ne lazım gelirdi. Ayrılmadan önce ne zaman gelecekler kulübe diye sordu. Yarın. Saat kaçta? Öğleden sonra 3'te. Bulunacaksınız değil mi? Tabii tabii. Ertesi gün öğleden sonra saat 3'te kulübe geldiği zaman yeni üyelerin arasında Müvezzi Mehmet'i de gördü. Sanki ona içerlemiyordu. Sanki bir zamanlar Özcan Hanım'dan ötürü onu aşağılamamış, sen kim, o kim dememişti. Öteki üyelerle birlikte onun elini de sıktı. Kayıt ve imza işi bittikten sonra da yeni formalar giyilip Sultanahmet'teki sahaya gidildi. Mehmet de üzerinde durmamıştı. Ona neydi? Onun bir tek düşüncesi vardı. Kendini büyük kulüplere gösterip dikkati çekmek ve profesyonel olup maaşa geçmekti. Maaşa geçmese bile önemli değildi. Bütün mesele ünü değil, yalnız Türkiye'ye, dünyaya yayılmış Fener, Galatasaray ya da Beşiktaş'a girmekti. Beşiktaş'ı ötekilerle değişirdi doğrucası. Kara kartallar. Adana'daki arkadaşları, en çok da eski takım arkadaşları o zaman nasıl imrenir, onun yerinde olmaya nasıl can atarlardı kim bilir. Hele Beşiktaş'a girmiş de Soliç oynamış, Fener maçında 2 gol atmış. İçine çekti. Ağasının doktorluğu filan kaç para ederdi o zaman? Adana'ya gittiğinde arkadaşları onu eller üstünde taşırlar. İzzet ikram. Sonra babası, kız kardeşi Ayşe. İlle o. Onun ne iyi günü dostu olduğunu, pöh pöhe nasıl can attığını biliyordu. Hele Adana sahasındaki bir maçta harikalar yaratıp bomba gibi şutlar, goller atıp da taraftarlarının omuzlarında sahayı terk edince, o gün egzersizde beğenildi. Fena değildi ama çok çalışması, takıma yerleşip arkadaşlarıyla anlaşması lazımdı. Elinde düdük, oyuna hakemlik eden Umumi Kaptan, öteki arkadaşlarının yanında onu bir hayli övdükten sonra asıl maksadını açıkladı. ''Sen hangi partidensin?'' Mehmet tereddütsüz cevapladı. ''Hiçbir partiden.'' Hoşuna gitmişti. Hiçbir partiden olmak, günün birinde vatan sathında görülmemiş kalkınma yaratacak bir partiye girmemesi için sebep değildi. Şayet DP'ye girerse Özcan'ı bile çok görmeyecekti ona. Neden görsün? DP'li olacaktı. DP'li olmak en büyük, en erişilmez olmak demekti. Günler geçiyor, haftada ikişerden egzersizler birbirini kovalıyor, maçlar o yapılıyordu gayri federe kulüplerle. Umumi kaptan için yenmek, yenilmek önemli değildi. Önemli olan kulüp üyelerinin parti ya da VC ocaklarına kaydolunmalarıydı. Bir yandan Umumi Kaptan, öte yandan başkan ve katip boyuna zorluyor, birleşip yeni bir VC ocağı açarlarsa, partinin onlara hem ocak açma masraflarını hem de ayrıca binlerce lira vereceğini söylüyorlardı ki bu para ocağı açanlar arasında bölüşülecekti. Bir gece bunu ağabeyine açtı. Tıp fakültesinin hayaller içindeki öğrencisi kardeşine şaştı. Yanaşmıyorsun ha? Yanaşmıyorum. Niçin? Ben bir sporcuyum. Partiden ocaktan bucaktan bana ne? Ağabey elleri arkasında odanın içinde uzun uzun dolaştıktan sonra kardeşinin tam karşısında durdu. Senin hissene 3, 5.000 düşer mi? Onu da düşünmedim. Deli. Olabilir ama böyle paraları istemiyorum. Çünkü aklım ermez. Benim ocağa bucağa girmemle parti ne kazanır? Hiç. Alacağım paraya aklım ermeli. O gece ağabey 1.000 dereden 1.000 su getirdi nafile. Delikanlı yanaşmıyordu. Yanaşsa, ah yanaşsaydı halbuki, 1.000 lirasıyla 2 takım elbise dikinirler, çaylara, hatta zengin fakülte arkadaşlarının pikniklerine katılırlardı. Masumenin sayesinde tertemiz giyiniyordu ama yetmezdi bu. Yeni bir kostüm, hatta 2 kostüm olmalıydı. Biri lacivert, öteki gri. 3 olsa daha iyiydi. Üçüncüsü de kahverengi. Sonra çok şık bir de pardösüsü olmalıydı. Kravatları, ayakkabıları, cebinde bol parası. Geç vakitlere kadar uyku tutmadı. Gece yarısından çok sonra uykuya geçebildi. Rüyasında da aynı şeyleri görmeye devam etti. Çeşit çeşit elbiseleri, pardösü, paltoları, ayakkabıları oluyordu. Cebinde bol parası, kızlar tavlıyordu. Zengin kızlar, apartmanlı, arabalı. Sabahleyin düşünceli uyandı. Kardeşi gitmişti. Masume çayını getirdiği zaman onu düşünceli bularak aklı gitti. Babasının henüz evde oluşuna filan aldırmadan boynuna sarıldı. Gözlerinin içine bakarak sordu. ''Neyin var Ahmet?'' ''Rüyadan uyanır gibi.'' ''Hiç.'' dedi. ''Hiç değil. Var bir derdin. Söyle neyin var?'' Bir hayli çekiştikten sonra bir yalan attı. ''Kitap lazım. Param yok.'' Masume sevinç odasına koştu. Babası horlayarak uyuyordu. Dün yaptığı beyaz işe karşılık kapalı çarşıdaki dükkandan aldığı parayı getirip verdi. Al şekerim, derdin buysa devası hazır. O günden sonra Ahmet işin kolayını öğrenmişti. Para mı lazım? Hemen bir can sıkıntısı, kızcağız koşuyor, kazandığı paraların hepsini getirip avucuna koyuyordu. Bu yüzden babasıyla hırgür başladı. İhtiyar adam kendi yağıyla kavruluyordu ama arada sular kesildi mi kızına yanaşır, 3-5 borç alır, sonra öderdi. Tutumlu kızına ne olmuştu son zamanlarda? Ne zaman yanaşıp borç istese yok cevabını alıyordu. Kızının kazandığı paraları ne yapabileceği üzerinde çok durdu. Hatta Sirkeci'deki koltuk meyhanesinde bile düşünüyordu. Bu yüzden neşesini yitirdi. Neşesini yitirince meyhanenin tadı kaçtı bayağı. Yandan çarklıya da ne olmuştu? Meyhanelerin gülüydü o. Güler, söyler, sağa sola takılır, yaptığı yerinde esprilerle meyhaneyi kahkahadan kırar geçirirdi. Bir gün jilet asan, Duba Fevzi'ye, ''Bana bak Duba'' dedi. ''Senin yandan çarklanın içini kemiren bir derdi var. Ne dersin?'' Gerçekten de şiş karını bir Duba'ya benzeyen Fevzi başını salladı. ''Ben de öyle görüyorum aynasızı. Sakın tıbbi eli su koyuvermesin.'' ''Ne gibi?'' Hani kızıyla aşna fişneydi ya. Duba şöyle bir düşündü. Aklına yatmıştı. Tamam dedi. Bugünlerde damadının muayenehanesinden de bahsettiği yok. İster misin oğlan alacağım dalgasıyla? Ha? İçelim. Neden olmasın? Dünya üstelik İstanbul bunun burası. Ne o çocukları var. Benden iyisini bilirsin. Az sonra gelen yandan çarklıya açtılar. Evet burası İstanbul'du. Analarından çıkarken bir avuç cam kırığı atıp çıkanlar çoktu ama tıbbiyeli İstanbullu değildi. Jilet daha fena dedi. Duba göz kırptı. Dayan Bodoz usta dayan. Yandan çarklı şarap bardağını kaldırdı. Bodoz babandır. İçtiler. Jilet sordu. Öyle bir şey olursa ne yaparsın? Yandan çarklı önce iki meyhane dolaşmıştı. Kelledeydi, parladı. Anam avradım olsun delinmedik yanını bırakmam. Sigara dumanıyla kesif bir sis içinde yüzüyora benzeyen meyhane gediklileri kahkahayı bastılar. Yavaş gel. Ufak doğra da yavrular yesin oğlum. Kes bir. Yandan çarklı duymuyordu. Başka zaman olsa hepsini laf yetiştirir, ortalığı kırar geçirirdi. Kafasında kızı, hep kızı. Ya oğlan işi hergeleliğe vurursa, ya kızını bırakırsa, ya aralarında olanlar oldu da kızı gebeyse? Geç kalmış gibi bir davranışla meyhanecinin parasını verdi. Kendini sıcak İstanbul'un tramvay gıcırtıları, dolmuş, kamyon homurtuları yüklü sirkeci gecesine attı. Sanki korktuğuna uğramış, kızı gebe kalmış, tıblı tüymüştü. Dev buldozerlerin bütün gün yerle bir ettiği balık pazarına adeta koşarak geldi. Gecenin içinde dev makinelerin koyu karaltıları. Her yanlar tel örgülerle çevriliydi. Tüfekli gece bekçileri dolaşıyordu. Yıkımın karmaşıklığı içinden bir ses yükseldi. ''Hey, kimdir o?'' Yandan çarklı durdu. ''Benim'' dedi. ''Yolcu. Yasak oradan geçmek. Geri dön.'' Birbirine dolaşan ince bacaklarıyla geri döndü. Eminönü'nden bir Taksim Beyazıt otobüsüne atladı. Çarşı kapı, Sultanahmet, Beyazıt, Saraçhane'de indi. Kızı tehlikedeydi, mutlaka tehlikedeydi. Öyle doğuyordu içine. Hemen gitmeli, sorup soruşturmalı, şayet aklındakiler gibiyse hemen bir dilekçeyle savcılığa. Genç kız her zamanki gibi babasının gürültüyle gelişine uyanmıştı. Sordu. ''Nasılsın babacığım?'' Bu soruş, ah bu karısını, karıcığını hatırlatan soruş. O da meyhane dönüşlerinde uyanır, tıpkı böyle, kızı gibi sorardı. Karısını hatırlayış, kızını, kızının tehlikede oluşunu unutturmuştu. Şimdi karısı vardı içinde. Gece gündüz içip evini ihmal eden, çaresiz kalan karısını tütünde çalışmaya zorlayan, hatta ölümüne sebep olan bir insandı. Fena koca, fena baba. Sarhoşluğun verdiği hislilikle bütün bunlar kafasında büyüdü, büyüdü. Bir ağıttır tutturdu. Serili yatağına oturmuş çocuk gibi ağlıyor, boyuna kendi kendini suçluyordu. Ben namussuz bir insanım kızım. Beni teselli etme. Evet ben namussuzlardan daha namussuzum. Çünkü ben... Masume babasının boynuna sarılıyor, yalvarıyordu. Babacığım, canım babacığım. Gece vakti mahalleye rezil olacağız. Allah'ını seversen sus. Dinlediği yoktu. O kadar bağırdı, hıçkırdı, tepindi ki gürültüye tıplı Ahmet'le kardeşimi Vezi Mehmet uykulu uykulu geldiler. Şaşkınlık içindeydiler. Ne var? Ne oluyor amca? Yandan çarklı ancak yeni kendine gelmişti. Tıplıya döndü. Ahmet Bey dedi. Yavrum, ben çok alçak bir babayım. Çünkü ben karımı çünkü ben... Ah, ah şu yavru, şu yavrucuk. Yıllardır bu evin kahrını çekiyor. Ne mecburiyeti var? Benim gibi sarhoş köpeğin kahrını çekmeye ne mecburiyeti var? Masume inler gibi araya girdi. Allah aşkına sus babacığım, ne olursun sus. Susmuyordu. Sonunda, onu sev dedi, onu aldatma. O yarın sana öyle vefalı bir karı olacak ki. Masume utançtan yerlere geçerek kaçtı. 8. ayrımın sonu, sayfa 91.